Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'uzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bir önceki dersimizde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi işlemeye başlamıştık. Hadisin metnini tekrar okuyalım ki kaldığımız bölümden bağlantılı olarak devam edebilirim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Her kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim başı darda olan birine kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da dünya ve ahirette onunkini örter. Kul, din kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kula yardımına devam eder. Her kim bir yol tutarak o yolla ilim ararsa, bununla onu cennete götürecek bir yolu Allah kendisine kolaylaştırır. Bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında müzakere ederlerse, mutlaka üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah'ın rahmeti onları kaplar, melekler etrafını kuşatır ve Allah da onları kendi katındakiler arasında anar. Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa, soyu, nesebi onu ileri geçiremez. Hadisin baş taraflarını daha önce işlemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim bir yol tutarak o yolla ilim talep ederse, bununla onu cennete götürecek bir yolu Allah kendisine kolaylaştırır kısmında kalmıştık. Bu manada Ebu Derda radıyallahu anh'ten de ayrıca merfu bir rivayet daha vardır. Ebu Davud ve İbn-i Mace tarafından rivayet edilir. İlim talep etmek için bir yol tutma konusunda iki mesele dahildir. Bunlardan birisi hakiki ve zahiri anlamda ilim için bir yola girmektir. Bu da alimlerin meclisine katılmak için yola çıkıp yürümektir. İkincisi ise sonuç olarak İlim elde etmeyi sağlayan manevi bir yol tutmaktır. Bu da ilmi ezberlemek, onu araştırmak, müzakere ve mütalaa etmek, yazmak, anlamaya çalışmak ve buna benzer ilim elde etmeyi sağlayan manevi yollara girmekle mümkündür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bununla onu cennete götürecek bir yolu Allah kolaylaştırır buyurmuştur. Bunun anlamı şu, Allah Azze ve Celle ona talep ettiği ilmi, onun yoluna girmeyi ve onu elde etmeyi kolaylaştırır. Çünkü ilim kişiyi cennete ulaştıran bir yoldur. Bu husus Kamer suresi 17. ayetinde mealen şu şekilde belirtiliyor. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Seleften birisi bu ayet hakkında şöyle demiştir. İlim talep eden yok mu? Kendisine yardım edilsin. Yani bu ayetin anlamı budur demiştir. İmam Taberi bunu tefsirinde nakleder. Bu sözün sahibi Taberi'nin bu nakline göre Matar el-Verrak rahimullah'tır. Allah Azze ve Celle ilim talibini daha başka faydalı ilimleri de kolaylaştırır. Böylece ilim kişinin cennete ulaşmasını sağlar. Nitekim kim bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir şeklinde bir söz nakledilmiştir. Önceki kavimlerden. Yine bu konuyla ilgili söylenen sözlerden birisi, bir iyiliğin sevabı ondan sonra bir iyilik işleyebilmektir. Yani hayırlı bir amel işleyen kimsenin karşılığı Allah tarafından ona verilecek ecirlerden birisi, bu iyilikten sonra o iyiliği devamını getirebilmek, başka bir iyiliği işleyebilmektir denmiştir. Bu hususa Allah Azze ve Celle'nin şu ayetleri, delil olmaktadır. Meryem suresi 76. ayetinde mealen Allah doğru yola gidenlerin hidayetini artırır. Ve yine Muhammed suresi 17. ayetinde doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar buyuruluyor. Yine hadiste ifade edilen duruma şunlar da dahildir. Kıyamet günü cennete girmek için cehennem üzerine kurulacak olan yolun yani sıratın onun öncesindeki ve sonrasındaki korku ve zorlukların kolaylaştırılması. Bütün bunlar ilim talibine ondan yararlandığı için, ilimden faydalandığı için, onunla amel ettiği için kolaylaştırılır. Çünkü ilim Allah Teala'nın varlığına delalet eden en yakın yoldur. Her kim ilim yolunu tutar ve ondan sapmazsa en yakın ve en kolay yoldan Allah'a ve cennete ulaşır. Böylece onun için hem dünyada hem de ahirette cennete ulaştıran bütün yollar kolaylaşır. Marifetullah'ı, Allah'ı tanımayı elde etmek, onun rızasını ve yakınlığını kazanmak ve ahirette ona yakın olmak için Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği ve indirdiği kitaplarda bildirdiği yararlı ilim dışında kesinlikle başka bir yol yoktur. İnsan için gerekli gerçek delil ve yol gösterici bu ilimdir, vahiy ile gelen ilimdir. Cehalet, şüphe ve tereddütlerin sardığı karanlıklar arasında doğru yolu bulmayı sağlayacak olan nur da yine bu vahyin nurudur. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabını Nur ismiyle adlandırmıştır. Çünkü karanlıklarda yolu bulmaya sağlayan aydınlıktır, nurdur. Maide suresi 15-16. ayetlerinde şöyle buyrulur. Ey ehli kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dosdoğru bir yola iletir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin getirdiği dini taşıyanları, ilmi taşıyanları verdiği bir misalde, örnekte karanlıklarda insanların yollarını bulmasını sağlayan yıldızlara benzetmiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Yeryüzünde bulunan alimlerin durumu gökte bulunan yıldızlara benzer. Kara ve denizlerin karanlıklarında onlar sayesinde doğru yol bulunur. Onlar tutulduğu bulutlara kapandığı zaman, bulutlarla kapanıp tutulduğu zaman rehberlerinin kaybolmasından, yolu şaşırmasından korkulur. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Yine ilim yeryüzünde devam ettiği sürece insanlar da hidayet ve doğru yol üzere olmaya devam ederler. İlmin bekası, kalıcılığı onu taşıyan kimselerin varlığıyla mümkün olur. İlmi taşıyanlar ve ayakta tutanlar gidince insanlar da sapıklık çukurlarına düşerler. Nitekim Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Abdullah bin Amr şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah ilmi insanların göğsünden söküp almak suretiyle kaldırmaz. Fakat ilmi alimleri almakla kaldırır. Sonunda hiç alim kalmayınca insanlar bir takım cahilleri baş edinirler, önder edinirler. Onlara sorular sorulur, onlar da fetva verirler. Böylece hem saparlar hem de saptırırlar. Diğer bir rivayette, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir gün ilmin kaldırılmasından söz etmişti. Kendisine, bizler Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz ve onu kadınlarımıza ve çocuklarımıza okuttuğumuz halde, öğrettiğimiz halde bu nasıl olabilir diye sordular. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurdu. İşte şu Yahudi ve Hristiyanların yanında duran Tevrat ve İncil'in durumunu görüyorsunuz. Onlara ne faydası oluyor? Ubade bin Samit radıyallahu anh'e bu hadisi sorduklarında kendisi şöyle demiştir. Eğer istiyorsan insanlardan ilk olarak kaldırılacak ilmi sana haber vereyim. O huşudur. Bunu Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Ubade bin Samit radıyallahu anh bu sözlerinde haklıdır. Çünkü ilim iki kısma ayrılır. Birinci kısmı semeresi ve sonuncu insanın kalbinde bulunan kısmıdır. Bu, Allah Teala'yı, ona karşı haşyet duymayı, heybetinden çekinmeyi, tazimde bulunmayı, ona boyun eğmeyi, ona ümit bağlamayı, dua ve tevekkül etmeyi ve buna benzer hasletleri sağlayan, bunların elde edilmesini sağlayan isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini bilmeyi kazandıran ilimdir. İşte insana yararlı olan asıl ilim budur. Nitekim Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar ancak onların bu okuyuşu köprücük kemiklerini, gırtlaklarını geçmez. Fakat Kur'an-ı Kerim kalplerinde olur ve orada kök salarsa bu durumda kendilerine fayda verir. Hasan-ı Basri rahimeullah da şöyle der. İki çeşit ilim vardır. Biri dillerde olan ilimdir ki bu insanoğlu Allah Azze ve Celle'nin insanoğlu üzerinde hüccetidir, bir bağlayıcı bir delilidir. İkincisi ise kalplerde olan ilimdir ki insanın kendisine fayda veren ilim budur. İbn Ebi Şeybe, Musannef'te İbn Abdilber, Cami-i Beyanil İlim kitabında rivayet eder bunu Hasan-ı Basri'de. İlmin ikinci kısmı ise dillerde olan ilimdir. Bu ilim de Müslim'in rivayet ettiği hadisin bir kısmında, bir bölümünde geçen Kur'an-ı Kerim ise ya lehine veyahut aleyhine bir delildir. Hadisinde geçtiği gibi insanı bağlayan bir delildir. İnsanın lehine veya aleyhine bir hüccettir. Öyleyse ilk olarak insanların arasından kaldırılacak olan insanlara faydalı olan ilimdir. Yani Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın kastettiği, huşu ile kastettiği kalpte bulunan, faydalı olan ilimdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmin kaldırılmasıyla zikrettiği zaman Ubade bin Samit radıyallahu anh fakihliğiyle, Allah'ın nasip ettiği fıkıhla ilk kaldırılacak ilmin bu olduğunu anlamıştır. İnsanın kalbine yerleşip onun düzelmesini sağlayan, onu ıslah eden işte bu batın ilmidir. Kalbe yerleşen ilimdir. Geriye hüccet ve delil olarak dillerdeki ilim kalır. Artık insanlar dillerdeki bu ilme ne onu taşıyan alimler ne de diğerleri önem ve değer vermez ve gerekleriyle bunların gerektirdiği, insana yüklediği ameller ile amel etmez olurlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Bunun ardından İlmi taşıyanların gitmesiyle ilim tamamen ortadan kaldırılır. Geriye musaflarda bulunan Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey kalmaz. Bundan başka onun anlamını, hükümlerini ve sınırlarını bilen kimse de kalmaz. Nihayetinde ahir zaman gelir, o zamanda ne musaf kalır ne de ondan kalplerde bir eser. Bunun ardından kıyamet kopar. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslim'in fiten babında rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet ancak insanların şerlileri, en kötüleri üzerine kopar. Yine yeryüzünde Allah'a, Allah'a diyenler tükenmedikçe kıyamet kopmaz buyurulmuştur. Bu da Müslim'in iman babında rivayet ettiği diğer bir hadis. Buradaki, bu hadisteki Allah'a, Allah'a diye mansup olarak yani son harfin harekesi üstünlü olarak okunan bu ifadeyle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin müfret isimle zikredilmesi değil, Allah'tan kork, Allah'tan kork diyenler kalmadıkça veyahut hadisi açıklayan diğer bir rivayette geçtiği gibi La ilahe illallah diyenler kalmadıkça, tükenmedikçe kıyamet kopmaz demektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam söz konusu ettiğimiz hadisin devamında şöyle buyuruyordu. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Allah'ın kitabını okur ve kendi aralarında müzakere ederlerse mutlaka üzerlerine sekinet yani huzur iner. Allah'ın rahmeti onları kaplar, melekler etrafını kuşatır ve Allah da onları kendi katındakiler arasında anar, zikreder. Bu ifade Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek kıraat öğrenimi için ve Kur'an'ın hükümlerini tefsir gibi Kur'an'a bağlı ilimleri öğrenmek için mescitlerde oturmanın talep edilen, sevilen bir iş olduğunu, müstahap olduğunun delilidir. Ve neticesinde Allah Azze ve Celle'nin kalplere sekinet, huzur indirmesine sebep olan, meleklerin kuşatmasına sebep olan zikir meclislerinin de Allah'ın kitabının okunduğu, Allah'ın hükümlerinin dersinin yapıldığı meclisler olduğu anlaşılmaktadır bu hadiste. Sahihayn'da, aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Sahihayn'da yani Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Osman radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğreteninizdir. Abdurrahman es-Sülemi bu hadisle ilgili olarak şöyle der. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Beni buraya oturtan sebep sadece budur. Yani Kur'an'ı öğrenimi veya öğretimidir. Bu zat Osman radıyallahu anh döneminde Kur'an-ı Kerim öğretmekle meşgul olan birisiydi. Haccac bin Yusuf'un dönemine kadar, yani meşhur zalim Haccac'ın dönemine kadar bu görevini sürdürmüştür. Eğer söz konusu hadis-i şerifi bundan daha geniş kapsamlı olduğu şekilde anlayacak olursak, bu takdirde Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan bütün araştırma ve çalışmalarda mutlak olarak bu hadiste bildirilen kapsama girer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, Allah Resulü zaman zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişilerle kendisine Kur'an okumalarını, mesela Ebu Musa el-Eşari'ye radıyallahu anh'a söylediği gibi emrederdi. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'a kendisine Kur'an okumasını söyledikten sonra şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben başkasından Kur'an dinlemeyi severim. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh zaman zaman arkadaşlarıyla, ashabıyla birlikte dinlemek için Kur'an-ı Kerim okumasını emrederdi onlara. Bazen Ebu Musa el-Eşari, bazen Ukbe bin Amir radıyallahu anh'a Kur'an okumalarını söylerdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya hangi iş, hangi amel daha faziletlidir diye sordular. O da şu cevabı verdi. Allah'ı zikretmek. Hangi topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır, orada Allah'ın kitabı ile meşgul olur ve onun üzerine ders yaparlarsa mutlaka melekler onları kanatlarıyla gölgelendirir ve onunla ilgilenmeyi bırakıp da başka bir konuya dalıncaya kadar Allah'ın misafirleri olarak kalırlar. Bu hadis merfu olarak da rivayet edilmiştir. Ancak mevkuf, yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü olarak rivayeti daha sahihtir. İbn Abbas radıyallahu anh'a bunu Ankebut suresi 45. ayetinin tefsiri mahiyetinde söylemiştir. Ve le zikrullahi ekber. Şüphesiz Allah'ın zikri en büyüktür. En büyük ameldir. Ayetinin tefsirinde söyler. Dikkat ederseniz İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti tefsir ederken Allah'ı zikretmek en büyük ameldir diyor. Lakin bu zikrin ne şekilde icra edileceğini de devamındaki ifadeleriyle açıklıyor. Maalesef bugün bidat ve şirkin daha çok kendilerinde hakim olduğu tasavvuf fırkaları garip bir takım üsluplarla, hatta dans, raks şekilleriyle Allah'ı zikretmelerine Kur'an ve sünnette kastedilen zikir meclislerini delalet ettiğini söylerler. Bu tamamen batıl bir iddiadır. İşte Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Azze ve Celle'nin kitabını en iyi bilen kimseler olan bu sahabeler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ona Kur'an'ın tevilini öğret, Kur'an'ın açıklamasını öğret diyerek dua buyurdu İbn Abbas radıyallahu anh'a, Allah'ın bu ayetini, Allah'ı zikretmek ayetini şöyle açıklıyor. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır. Yani mescitlerden birinde toplanır. Orada Allah'ın kitabıyla meşgul olur. Onun dersini yapar. Onun üzerine ders yaparlarsa bu topluluk, elden ele vererek, birbirlerine öğreterek dersini yaparlarsa, mutlaka melekler onları kanatlarıyla gölgelendirir. Ve bununla ilgilenmeyi, yani bu ilimle meşgul olmayı terk edip başka bir konuya geçmelerine kadar da Allah'ın misafiri olarak kalırlar. Yezid er-Rakkaşi Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Sahabe-i kiram sabah namazını kıldıktan sonra aralarında halkalar yaparak otururlar, Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederler, farzlar ve sünnetleri öğrenirler ve Allah Teala'yı zikrederlerdi. Yani buradaki rivayette de Allah Azze ve Celle'nin zikrinin namazın arkasından ferdi olarak Allah'ın tesbihi, tahmidi, yani elhamdülillah demek, subhanallah demek, Allahu Ekber demek, la ilahe illallah demek, bunların ferdi olarak yapılmasından sonra aralarında toplanarak Kur'an-ı Kerim'i okumaları, Kur'an dersi yapmaları, farzları, sünnetleri öğrenmeleri, bu şekilde Allah'ı zikretmeleridir diyor. Şöyle bir rivayet vardır. Atiyyetül Afi, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. bir topluluk sabah namazını kılar, sonra namaz kıldıkları yerde oturur, Allah'ın kitabıyla meşgul olur, onun üzerine ders yaparsa, Allah Teala mutlaka onlar için istiğfar eden, bağışlanma dileyen melekler tayin eder. Onlar Kur'an'ın dışında başka bir söze dalıncaya kadar bu durum devam eder. Yalnız bu rivayette az önce ismini zikrettiğimiz Atiyyetül Afi isimli tabiinden ravi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten bazen tedliste bulunarak rivayette bulunurmuş. Bu sebeple Atiyye'nin Ebu Said radıyallahu anh'ten yaptığı rivayetler zayıftır. Ebu Said isminde iki kimseden rivayette bulunurdu Atiyyetül Afi. Bunlardan birisi sahabeden olan Ebu Said el-Hudri, diğeri ise yalancı bir kimse olan Ebu Said el-Kelbi'dir. Her ikisi de Ebu Said künyesine sahiptir. Atiyyetül Afi bazen Ebu Said el-Kelbi'den yaptığı rivayetleri de nisbesini zikretmeden sadece Ebu Said diyerek zikredermiş. Bu sebeple onu dinleyen bunu Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğini zannedermiş. Bu gibi tedlisinden dolayı Atiyye'nin Ebu Said el-Hudri'den rivayetlerine itibar edilmemektedir. Ancak şu hadisin lafzı az önce naklettiğimiz İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayetle örtüşmekte ve yine Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayetle destek bulmaktadır. Yine bu hadislerde Kur'an-ı Kerim'i ve ahkamını öğrenmek için sabah namazından sonra toplanmanın müstahap olduğuna, teşvik edilen bir amel olduğuna delalet vardır. Harp el-Kirmani kendi isnadıyla şöyle rivayet ediyor. Evzaiye, yani Şam diyarının imamı Ebu Abdurrahman el-Evzaiye, sabah namazından sonra toplanıp ders yapmayı sordular. Şöyle dedi. Hassan bin Atiye bana şöyle haber verdi. Burada Hassan bin Atiye tabiinden bir alim. Bunu Dımaşk'ta, Şam'da ilk defa ihdas eden, ortaya koyan kişi Abdülmelik bin Mervan'ın halifeliği döneminde yaşayan Hişam bin İsmail'dir. Daha sonra bu usul insanlar arasında yayıldı. Yine isnadıyla Said bin Abdülaziz ve İbrahim bin Selman'dan nakledildiğine göre bu ikisi Beyrut'ta sabah namazından sonra Kur'an üzerine ders yaparlardı. Evzai'de mescitte bulunduğu halde onlara hiçbir ses çıkarmazdı, karşı çıkmazdı. Yine Harb el-Kirmani rivayet ediyor. Dımaşk, Humus, Mekke ve Basra halkının hep sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti için toplandıklarını gördüm der. Fakat Şam halkı bir sureyi hep birlikte yüksek sesle okurlardı. Mekke ve Basra halkı ise toplanırlar, içlerinden biri 10 ayet okur, diğerleri susarak onu dinlerler, sonra bir diğeri aynı şekilde 10 ayet okurdu. Hepsi okuyuncaya kadar bu şekilde devam ederdi. Harp diyor ki, bu uygulamaların hepsi de hoş ve güzel uygulamalardır. İmam Malik, Şam halkının bu yaptığını hoş görmez ve reddeder. Zeyd bin Ubeydet Dımaşk'ı şöyle der. İmam Malik bana, bize ulaştığına göre siz halka şeklinde oturup Kur'an-ı Kerim okuyormuşsunuz dedi. Ben de arkadaşlarımızın nasıl yaptıklarını kendisine anlattım. Bunun üzerine İmam Malik, bizim yanımızda yani Medine'de ensar ve muhacirlerden, onların neslinden gelen kimseler var. Onların böyle yaptığına dair bir bilgimiz yok dedi. Ben de bu garip, daha önce bulunmayan bir şey mi, yeni çıkan bir şey mi diye sordum. O da bir kişinin okuyup insanların etrafında toplanması da garip. Bu bizim gördüğümüzün dışında bir şey diye karşılık verdi. Yani İmam Malik bunun sünnette olmadığını, insanlar tarafından sonradan ortaya çıkarıldığını anlatmak istiyor. Ebu Musab ve İshak bin Muhammed el-Feravi şöyle derler. İmam Malik'in şöyle söylediğini işittik. Sabah namazından sonra erkenden Kur'an-ı Kerim tilaveti bid'attir. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ne de ondan sonra gelen alimler böyle bir şey yapmamışlardır. Onlar namazı kıldıktan sonra her biri kendi başına yalnız durur, Kur'an okur, Allah'ı zikreder ve daha sonra birbirleriyle konuşmadan Allah'ın zikriyle meşgul olarak mescitten ayrılırlardı. Bütün bunlar toplanıp hep birlikte okumak gibi işlerin sonradan çıkmış şeyler olduğunu, bidat olduğunu ifade ediyor İmam Malik. İbn-i Vehb de, Abdullah bin Vehb de Allah rahmet eylesin şöyle der. İmam Malik'in şöyle dediğini işittim. Mescitte Kur'an-ı Kerim tilavet etmek öncekilerin yaptığı işlerden değildi. Bunun mescitte yapılmasını ilk defa ihdas eden, ilk defa ortaya çıkaran kişi Haccac bin Yusuf'tu. Yine İmam Malik, Ebu Bekir Nisaburi'nin Menakıb-ı Malik isimli eserinde geçtiğine göre şöyle der: "Ben mescitte mushaftan Kur'an okunmasını çirkin görürüm." Alimlerin çoğunluğu zikir için toplanmanın müstahap olduğuna dair rivayet edilen hadislerin geneline dayanarak, umumi ifadelerine dayanarak, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve bunun hakkında ders yapmak için mescitlerde toplanmanın müstahap olduğuna hükmetmişlerdir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim tilaveti şüphesiz zikirlerin en faziletlisidir. Sahihain'de Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yollarda dolaşan ve zikredenleri arayan bir takım gezici melekleri vardır. Allah'ı zikreden bir topluluk buldukları zaman birbirlerine buraya geliniz, buraya geliniz, aradığınız burada derler. Dünya semasına kadar onları kanatlarıyla kuşatırlar. Kullarının her işini en iyi bilen Allah Teala meleklere sorarak kullarım ne söylüyorlar buyurur. Melekler senin adını tesbih ediyorlar, tekbir getiriyorlar, sana hamd ve sena ediyorlar, adını yüceltiyorlar derler. Allah Azze ve Celle onlar beni gördüler mi buyurur. Melekler hayır vallahi görmediler derler. Görselerdi nasıl olurlardı buyurur. Daha sıkı ibadet eder, daha çok hamd eder, daha çok tesbih eder ve daha çok tekbir getirirlerdi derler. Benden ne istiyorlar buyurur. Cennetini istiyorlar derler. Onlar cenneti gördüler mi buyurur. Ey Rabbimiz, hayır, vallahi görmediler derler. Görseler de acaba nasıl olurlardı buyurur. Ona karşı hırsları daha da artar, daha çok isterlerdi derler. Peki hangi şeyden bana sığınıyorlar? Cehennemden sana sığınıyorlar derler. Onlar cehennemi gördüler mi? Ey Rabbimiz, hayır, vallahi görmediler derler. Peki görselerdi nasıl olurlardı buyurur. Bunun üzerine melekler, eğer onu görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, sakınırlar, daha fazla korkarlardı derler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle meleklere şöyle buyurur: "Şahit olunuz ki onların hepsini affettim." Meleklerden biri, "Ey Rabbimiz, o zikredenlerin yanındaki falan kimse onlardan değildi, yani zikretmek için gelmemişti. Dünyalık bir ihtiyacı için gelmişti." der. Allah Azze ve Celle buyurur ki, "Onlar öyle bir topluluktur ki, onlarla birlikte oturan nasipsiz kalmaz." Evet, Müslim'in sahihinde de önce Bukhari ve Müslim'de gelen bu rivayet hakkında şu notu burada zikretmekte fayda var. Bu hadiste geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'nin zikriyle meşgul olan bu kimseler Allah'ı tesbih etmekle, Allah'a hamd etmekle, Allah'ı tekbir etmekle, ismini yüceltmekle, La ilahe illallah kelime-i tevhidiyle zikretmekle anılan kimseler. Şüphesiz mescitlerde namazlardan sonra cemaatin ferdi olarak Allah'ı işte rivayet farklılıklarına göre 33 defa, 33'er defa veyahut 25'er defa veyahut diğer rivayette 10 defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye zikretmeleri sünnette gelen bir zikir şeklidir. İşte her kim sünnete uygun bir şekilde Allah'ı böyle zikrederse, tesbih ederse, tahmid ederse, hamd ederse ve tehlil ederse, tekbir ederse bu hadiste müjdelenen, bu hadiste övülen meleklerin Allah Azze ve Celle'ye şahitlik ettiği kimselerden olur. Diğer bir takım hadislerde de zikir meclislerinin, yani insanların bir araya gelip bir arada topluluk, cemaat halinde değerlendirmeleri gereken zikir meclislerinin ilim meclisleri olduğu, Kur'an-ı Kerim üzerine, Kur'an'ın hükümleri, farz, sünnet gibi hükümler üzerine yaptıkları dersler olduğu anlaşılıyor. Bu hususta Müslim'in sahihinde Muaviye radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet var: Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramdan bazılarının oluşturduğu bir halkanın yanına geldi ve onlara sizi buraya oturtan sebep nedir? Yani neden buraya oturup toplandınız diye sordu. Onlar da Allah'ı zikretmek ve bizi İslam'a hidayet etmesi ve içinde bulunduğumuz nimeti vermesi sebebiyle ona hamd etmek için oturduk derler. Nebi aleyhissalatü vesselam Allah için gerçekten bunun için mi oturdunuz diye sordu. Onlar da Allah için söylüyoruz, gerçekten sadece bunun için oturduk derler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurur ki, bana bakın, ben size inanmadığım için, sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Şu var ki Cibril aleyhisselam bana geldi ve Allah Teala'nın meleklerine karşı sizinle övündüğünü bildirdi. Hakimin rivayetinde Muaviye radıyallahu anh'den gelen rivayet şu şekilde, bu manadaki rivayet. Bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla birlikteydim. Nebi aleyhisselatü vesselam mescide girdi. Baktı ki mescitte oturanlar var. Onlara sizi burada oturtan sebep nedir diye sordu. Onlardan namazı kıldık. Sonra da Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kendi aramızda müzakere etmek için oturduk dediler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onlara hiç şüphesiz Allah Teala bir şeyi zikrettiği zaman onun adı yüce olur buyurdu. Bu anlamda pek çok hadis-i şerif vardır. Maalesef yine tasavvuf fırkası bu hadisi de halka halinde zikretmeye delil mahiyetinde zikretmişlerdir. Halbuki burada görüldüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yaptıklarını soruyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından öğretilen bir zikir şekli ve cehri bir zikir olsaydı Allah Resulü böyle bir soru sorma gereği duymazdı. Orada onlar ilim meclisini veyahut Allah Azze ve Celle'nin kendilerini İslam'a hidayet ettiği için hamd etmeyi, bunu amaçladıkları için oturduklarını söyleyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları müjdeliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını öğrenmek ve anlamak için mescitlerde toplanan kişilerin şu dört şeyi kazanacağını haber veriyor bu hadiste. Birincisi sekinetin inmesi. Yani kalplere huzurun inmesi. Ne gariptir ki şu internet ortamlarında genellikle bu gerçekleşmiyor. Demek ki buralarda Allah'ın zikri Allah için Allah'ın zikri çoğu zaman söz konusu olmuyor. Çünkü bizim buradaki meclislerden, internetteki meclislerden çoğu zaman ayrılışımız kalplerimizin dağınıklığı ya veya kin yahut öfke veyahut Müslüman kardeşlerimize kırgınlık bunun gibi durumlarla ayrılıyor. Halbuki Allah'ın zikredildiği meclisler kalplerin huzurla ayrıldığı, Allah Azze ve Celle'nin kalplere indirdiği, meleklerin, müminlerin kalplerine bıraktığı, sekinetle ayrıldığı meclislerdir. Allah'ın kitabını öğrenmek için toplananlara verilen ilk müjde işte bu sekinetin, kalp huzurunun inmesidir. Bera bin Azib radıyallahu anh'den gelen diğer bir rivayette şöyle bildiriliyor bu. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında da bir at vardı. Derken adamı bir bulut kapladı, bulut dönmeye ve yaklaşmaya başladı. Adamın atı da bundan ürktü. Sabah olunca o zat Nebi aleyhisselatü vesselama gelip olup biteni anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o sekinet idi, Kur'an için inmişti. Yani okuduğun Kur'an sebebiyle, Allah'ın zikri sebebiyle o sekinet inmişti. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Yine Bukhari ve Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayetinde bu Kur'an okuyan şahsın veyahut da bu başka bir olay olabilir. Useyd bin Hudayr radıyallahu anh olduğu zikrediliyor. Useyd bin Hudayr radıyallahu anh bir gece hurma kurutma harmanında Kur'an okurken atı birden şahlanır. Sonra tekrar okumaya başlar, atı yine debelenmeye başlar. Tekrar okumaya devam edince at yine şahlanır. Useyd radıyallahu anh diyor ki, atın oğlum, küçük oğlum Yahya'yı çiğnemesinden korktum. Kalkıp yanına gittim. Bir de ne göreyim? Başımın üzerinde gölgelik gibi bir şey. İçinde kandillere benzer nesneler var. Bu gölgelik yükselerek göğe çıktı, onu göremez oldum. Ertesi sabah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek durumu ona anlatır Useyd radıyallahu anh. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Onlar meleklerdi, seni dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerler, halk da onları ayan beyan görür, onlardan gizlenmezlerdi. Evet, İbnül Mübarek'in Sa'd bin Mesud radıyallahu anh'a kadar ulaştırdığı isnatla naklettiği bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mecliste bulunuyordu. Başını şöyle bir semaya doğru kaldırdı. Sonra gözlerini aşağıya indirdi. Ardından tekrar kaldırdı. Sonra bunun sebebini Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sordular. Buyurdu ki şu topluluk kendisinin huzurunda bulunan topluluğu kastediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şu topluluk Allah'ı zikrediyordu. Bundan dolayı onların üzerlerine sekinet indi. Melekler kubbe şeklinde onu taşıyorlardı. Tam onlara yaklaşınca içlerinden biri batıl bir söz konuştu. Bundan dolayı sekinet yükselip gitti. Evet. Hadiste bildirilen ikinci müjde, ikinci karşılık rahmetin insanı kuşatmasıdır. Allah Azze ve Celle Araf suresi 56. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Hakimin Müstedrek'te Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın rivayetine göre o şöyle demiştir. Bir topluluk içerisinde Allah'ı zikrederlerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunların yani bu sahabelerin yanlarına gelir ve şöyle buyurur. Siz az önce ne söylüyordunuz? Çünkü rahmetin sizlerin üzerine inmekte olduğunu gördüm ve ben de sizin aranıza katılmak istedim. Bezzar'da Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Allah Teala'nın zikir halkalarını arayan gezgin melekleri vardır. Zikredenlere varınca onların etrafında toplanırlar. Sonra reislerini, önderlerini semaya gönderirler. Allah Azze ve Celle'ye şunu bildirirler. Ey Rabbimiz! Kullarından bir topluluğa rastladık. Onlar senin verdiğin nimetleri yüceltiyor, kitabını okuyor, peygamberine salavat getiriyor, dünya ve ahiretleri için ihtiyaçlarını senden istiyorlar. Allah Teala da meleklere hitaben şöyle buyurur. Onları rahmetimle sarın. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunan kimseler nasipsiz olmaz. Evet, bunu Bezzar Müsned'inde rivayet ettiği gibi ayrıca Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da nakletmiştir. Üçüncü müjde, melekler etrafını çevirir. Bu husus az önce zikrettiğimiz hadiste zaten bildirilmişti. Yine daha önce geçen Ebu Hureyre hadisinde melekler onları dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatır sararlar şeklinde geçmişti. İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde şu ifadeyle nakledilmiştir hadis. Birbirlerinin üzerinde dururlar ve arşa varıncaya kadar, yani birbirlerinin üzerine çıka çıka bu durum devam eder. Halid bin Madan'dan mürsel bir rivayette şu şekilde gelir. Allah Teala'nın havada gök ile yer arasında dolaşarak zikir arayan, zikir meclisini arayan melekleri vardır. Bir topluluğun Allah Teala'yı zikrettiğini işittiklerinde, yavaş olun, Allah sizi ziyade etsin derler. Hemen onların etrafına kanatlarını yayarlar. Nihayet onların sözleri arşa kadar varır. Bu hadisi Ebu Bekir el-Hallal Es-Sünne adlı eserinde rivayet ediyor. Dördüncü müjde ise Allah Azze ve Celle'nin onları anmasıdır. Zikir ve tilavetle, Kur'an-ı Kerim kıraatiyle, ilim müzakeresiyle meşgul olanlar için dördüncü mükafat budur. Allah onları kendi katında bulunanlarla anar. Sahihain'de Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Teala buyurur ki, yani kutsi bir hadistir bu. Ben kulumun bana karşı olan zannı gibiyim. O beni zikrettiği vakit ben onunla beraberim. O beni gönülden, içinden zikrederse ben de onu gönlümden zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. İşte bu dört güzel haslet Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için toplanan her topluluğa verilmiştir. Nitekim Müslim'de Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala'yı zikreden kimseler için şu dört haslet vardır. Üzerlerine sekinet iner, rahmet onları kuşatır, melekler etrafını çevreler sarar ve Allah Teala onları nezdindekilerle, kendi katındakilerle anar. Bakara suresi 152. ayetinde de öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin buyurulur. Allah Azze ve Celle'nin kulu anması, onu meleklerden oluşan yüce bir topluluk önünde övmesi, onunla övünmesi ve yaptığı zikirden dolayı onu methetmesidir. Rabbi bin Enes Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Allah Teala kendisini zikredeni zikredici, şükredenin nimetini artırıcı ve nankörlük edene kafirlere azap edicidir. Başka bir ayeti kerimede ise Ahzab suresi 41-43. ayetlerinde Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat eden, üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder, bağışlanma dilerler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Allah'ın kullara salat etmesi demek, onları meleklerin huzurunda övmesi, onun yaptığı zikirle övünmesi demektir. Ebu'l-Aliye, Allah rahmet eylesin, böyle söylemiş. Buhari de sahihinde bunu nakletmiştir. Adamın biri Ebu Ümame radıyallahu anh'a şöyle der. Seni rüyamda gördüm. Her girişinde, her çıkışında ve her oturuşunda melekler sanki sana salat ediyorlardı. Yani senin için bağışlanma diliyorlardı. Ebu Ümame radıyallahu anh ona şöyle dedi. Eğer isterseniz melekler size de salat okuyabilir dedi ve şu ayeti okudu. Yani az önce okuduğum Ahzab 41-43. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size salat eder, istiğfar dilerler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Bunu Hakim rivayet etmiştir. Evet, üzerinde durduğumuz hadisin devamında şu ifadeler vardı. Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa nesebi, soyu ileri geçiremez. Yani kişiyi ahiretteki yüksek derecelere ulaştıracak olan amelidir. Nitekim En'am 132. ayetinde şöyle buyuruluyor. Herkesin yaptıkları amellere göre, işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Bir kimse ameli yüzünden Allah Teala'nın katındaki yüce derecelere erişemeyip geride kalmış ise, soyu ve nesebi sebebiyle öne geçerek o derecelere erişemez. İsterse seyitlerden, şeriflerden olsun. Çünkü Allah Teala cennetteki dereceleri soya ve nesebe değil, amellerin yapılmasına bağlamıştır. Nitekim Mü'minun suresi 101. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Yine Allah Azze ve Celle kullarına amellerle mağfiret ve rahmetini kazanmalar için yarış yapmalarını şu ayetlerinde emrediyor. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Ali İmran 133-134. Ayetler. Yine Mü'minun suresi 57-61. Ayetlerinde mealen şöyle buyurur. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak, ürpererek yapanlar, işte onlar iyiliklere koşurlar ve iyilik için yarışırlar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle der. Allah Teala emir buyurur, cehennem üzerine sırat köprüsü kurulur. İnsanlar bölük bölük onun üzerinden geçerler. En baştakiler şimşek çakması gibi, sonrakiler rüzgar gibi, sonrakiler kuş gibi, sonrakiler binekli gibi, sonrakiler koşar adımlarla ve hatta bazıları yürür vaziyette geçerler. Nihayet en sondakiler de karnı üzerinde sürünerek geçerken der ki, ''Ya Rabbi, neden beni yerde süründürüyorsun?'' Cenab-ı Hak kendisine şöyle cevap verir. Seni yerlerde süründüren ben değilim. Asıl seni süründüren amelindir. Dürrül Mensur'da Suyuti bunu merfu ve mevkuf olarak İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim'de ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, önce en yakın akrabanı uyar ayeti nazil olunca şöyle buyurdu. Yani şu ara 214. ayeti. Ey Kureyş halkı! Nefislerinizi Allah'tan satın alın. Yoksa ben Allah'ın azabından kurtarmak için size hiçbir fayda veremem. Ey Abdülmuttalib oğulları! Ben Allah'ın azabından kurtarmak için size hiçbir fayda veremem. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas! Ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana bir fayda veremem. Ey Resulullah'ın halası Safiye, ben Allah'ın azabından kurtarmak için size hiçbir fayda veremem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, benden dilediğini iste ama ben Allah'ın azabından kurtarmak için sana hiçbir fayda veremem. Evet, Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. Buhari ve Müslim dışındaki rivayetlerinde şu şekilde geçer. Benim aranızdaki dostlarım muttaki olanlarınızdır, takva sahibi olanlarınızdır. İnsanlar amelleriyle değil de yanıma dünyayı sırtlanmış olarak gelirler ve ey Muhammed yardım et derler. Ben de onlara size daha önce tebliğ etmiştim, bildirmiştim derim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ehli Beyt'in birinci halkasında bulunan, yani ilk halkasında bulunan Hazreti Fatıma gibi, Halası Safiye gibi, amcası Abbas gibi kimseleri başta zikrederek Allah'ın azabına karşı onların amel etmedikleri takdirde bir faydasının olmayacağını bildiriyor. Fakat batıl bir anlayış sebebiyle ümmet arasında şöyle bir bidat yayılmıştır. Bir kimse seyyidse o kimse dünden cennetlik kabul edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte bu sözüyle yani benim ailem, benim dostlarım, aranızda benim ehlim, takva sahipleri, takva sahibi olanlardır buyurarak ve kişiyi şayet ameli öne geçirememişse nesebi hiç öne geçiremez buyurarak bu hususu yani bu yanlış anlayışı reddetmiştir. İbn-i Ebit Dünya Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyamet günü nesep yönünden en yakın akraba bile olsa benim velisi olduğu kişiler, dostlarım takva sahipleridir. İnsanlar amelleriyle gelirler, siz ise dünyalıkları boynunuza yüklenmiş olarak gelir, ey Muhammed yardım et, ey Muhammed imdad et dersiniz. Ben size şöyle şöyle söylerim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu söylerken her iki tarafında bulunanlara da döndü. Buhari Edebül Müfret'te rivayet etmiştir yine bunu. Bezzar Rifa'a bin Rafi'i radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a bana kavmini yani Kureyş'i topla buyurdu. O da topladı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki sizin aranızdan benim velisi olduğum kişiler benim velilerim takva sahipleri olanlardır. Eğer onlardan iseniz ne âlâ, yok değilseniz kendinize dikkat edin. Bir takım insanlar kıyamet günü amellerle gelirken sizler üzerlerindeki ağırlıklarla gelip de yüz çevrilenlerden olmayın. Yine Buhari bunu Edebül Müfret'te nakleder. Hakim de Müstedrek'te daha muhtasar olarak, özet olarak rivayet etmiş ve sahih olduğunu söylemiştir. Ahmet bin Hanbel'in Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten rivayetinde şöyle buyrulur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu Yemen'e gönderirken kendisine tavsiyede bulunmak için birlikte çıktı. Sonra döndü ve yüzünü Medine'ye çevirerek şöyle buyurdu. Benim yanımda insanların en değerli olanları kim olursa olsun ve nerede olursa olsun takva sahibi olanlardır. Taberani aynı hadisi şu fazlalıkla rivayet ediyor. Şu Ehli Beyt'im var ya, siz insanlar arasında benim için en değerli olanın onlar olduğunu zannediyorsunuz. Ama öyle değil. İçinizden benim yanımda en değerli olanınız kim olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsun takva sahibi olanlarınızdır. Evet bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, Taberani Mucemül Kebir'de, İbni Hibban Sahih'inde rivayet etmiştir. Bütün bu naklettiğimiz hususlara Buhari ve Müslim'in Amr bin As radıyallahu rivayet ettiği şu hadis şahitlik etmektedir. Amr radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Benim dostlarım falancanın ailesi değil, benim asıl velim, asıl dostlarım Allah Teala ve müminlerin salih olanlarıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözleriyle kendisinin velayetinin ne kadar yakın olursa olsun nesep yoluyla değil, iman ve salih amel yoluyla gerçekleşebileceğini ancak bu vesileyle erişilebileceğine işaret etmiştir. Kimin iman ve ameli daha mükemmel ise o kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında daha büyük yakınlığa, velayete sahiptir. Bu kişinin nesep yönünden ona bir yakınlığının olup olmaması fark etmez. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar kardeşler. Allah sizlerden razı olsun. Bana ve sizlere okuduklarımdan, sizlere dinlediklerinizden faydalanmayı, gereklerince amel etmeyi nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûbü ileyk.